Rut kitabının 3. bölüm 3. ayetine geldik. Bu bölümde Boğaz'ın harmanında yaşanan gelişmelere bakacağız. Rut'un hakkı olan şeylere sahip çıkmadığı anlaşılıyor. Bu yüzden de Naomi yani Rut'un kaynanası onun bu haklarını elde etmesi için onun yapacaklarını kendisi yapmaya başlıyor. İleride de göreceğimiz gibi Naomi burada bir tür aracılık yapmaktadır. Rut'un durumu hiç alışık olmadığı bir durumdu. Rut'un öyküsü hakimlerle aynı zaman aralığına düşüyorsa da bu dönem İsrail ulusunun Tanrı'ya geri döndüğü, tövbe ettiği bir dönem olarak görülmektedir. Rut'un kaynanası Naomi ona dedi, kızım sana iyilik olsun diye rahat edeceğin bir yer arayayım mı sana? Çünkü çok ilginçtir burası, Rut'un kaynanası Rut'un rahat etmesi için çaba veriyor, uğraş veriyor. Yani bu sözüyle aslında onu evlendirmek istiyor. Naomi, Rut'un rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir evlilik yapmasını istiyordu. Şimdi kızlarının yanında bulunduğun Boğaz bizim akrabamızdan değil mi? İşte bu gece harmanda arpa savuruyor. Yıkanıp yağ sürün ve esvabını giyinip harmana in. Fakat adam yiyip içmeyi bitirinceye kadar kendini ondan sakla diyor. Naomi burada Rut'a dini bayram geçinceye kadar beklemesini söylüyordu. Ona bu adamı yakın akrabalık görevini yapıp yapmamasını istemen senin elinde diyordu. Rut o ana kadar Boğaz'ın yakın akrabalık görevini yapmasını belli etmediği için Naomi ona izleyeceği bazı talimatlar veriyordu. Rut'a yapması gereken 4 şey söylemişti. Öyle zannediyorum ki Rut'un Boğaz'a gidişiyle günahlı bir kimsenin kurtarıcı İsa Mesih'e gidişi arasında çok büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bunlar her günahlının kesinlikle atması gereken 4 adımdır. Birinci adım şudur. Bakın eğer sizler ve ben Rab İsa Mesih'e gelip kurtulacaksak o halde doğrulukla yaptığımız sevgi işleriyle değil ama Rabbin merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilemesiyle kurtulacağız diyor Elçi Pavlos Titus 3 ayet 5'te. Rabbimiz Mesih ise Nikodemos'a söylediklerini işte bu nedenle söylemişti. Yani bir din adamına. Sen iyi dindar bir adam olabilirsin dedi Nikodemos'a. Ama yıkanman, yeni doğuş yıkamasıyla temizlenmen gerekiyor. Rab ise bu din adamı olan Nikodemos'a yeniden doğmalısın diyordu. Evet değerli dostum, cennete gitmeye niyetin varsa senin de yeniden doğman gerekmektedir. Yeniden doğuşu yaşaman, tecrübe etmen gerekmektedir. Geçen yılın ünlü İngiliz vaizlerinden John Wesley'e sormuşlar. Sen neden bu kadar sık yeniden doğmalısın konusu üzerinde vaaz ediyorsun? Bu konu Wesley'in en sevdiği konuymuş. Şöyle karşılık vermiş. Yeniden doğmalısın konusu üzerinde bu kadar çok konuşmamın nedeni senin de yeniden doğman gerektiğidir. Değerli dostum, sizler ve ben İsa Mesih'te yepyeni bir yaratık olmadıkça kurtulamaz, cennete gidemeyiz. Evet, İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman edip yeniden doğmadıkça kutsal ruh, yani Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yeniden yaratılmadıkça cennete yaraşmayacağız. Evet, Naomi Rut'a tarlada uzun süre çalıştın, şimdi git yıkan diyordu. Rut'un atacağı ilk adım buydu. Güzel bir banyo yapıp temizlenmeliydi. Naomi'nin Rut'a yapmasını söylediği ikinci şey, kendisini yağlamasıydı. Rut ilk kocası öldükten sonra dul kadınlara özgü bir elbise giyinmiş ve kendisini çekici yapmak için hiçbir atılımda bulunmamıştı. Ama şimdi Naomi Rut'la bir kişinin ilgilendiğini gördüğünden Rut'a kalkıp o küçük parfüm kutusunu getirmesini ve her tarafına iyice sürmesini söylüyordu. Bu bir eksotik bir parfüm olmalıydı. Çekici, baş döndürücü özelliği olan pahalı bir parfüm. Naomi, Rut'a bu yağdan, bu parfümden iyice sürün diyordu. Bunu iman hayatımızdaki olaylardan birine de benzetebiliriz. Bizler iman edip yeniden doğduğumuzda Tanrı'nın çocukları oluyoruz ve iman hayatımıza yeni doğan bir bebek benzerliğinde başlıyoruz. Zaman içerisinde ruhsal gerçekleri anlayarak ve bu gerçeklerle beslenerek büyüyor ve olgunlaşıyoruz. Kutsal kitap imanlının kutsal ruh tarafından meshedildiğinden, yağlandığından söz eder. Eğer imanlı biriysen, kutsal ruhun meshi senin de üzerindedir. İncil'de şöyle yazıyor, sizler ise kutsal olan tarafından meshedildiniz. Hepiniz bilgilisiniz. 1 Yuhanna 2:20. Evet, bize tüm gerçeği sadece Tanrı'nın kutsal ruhu öğretebilir ve hepimizin Tanrı'nın kutsal ruhundan öğrenmesine ihtiyacı vardır. Tanrı'nın sözlerini gerçek anlamda kavrayabilmek istiyorsak, kutsal ruhun bizim ruh gözlerimizi açması ve kendi gerçeklerini bize açıklaması gerekmektedir. Kutsal ruh bize öğretmedikçe bizler tanrısal gerçekleri açıklayamayız. Kutsal kitabı elimize alıp bir roman gibi okuyabilir ama Tanrı'nın ruhu olmadan Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini kavrayamayız. Kutsal ruhun bizi yağlaması, meshetmesi konusu üzerinde geniş tartışmalar yapılagelmektedir. Bu noktada kutsal kitabın Tanrı'nın eseri, Tanrı tarafından açıklanan bir kitap olduğunu kabul etmemiz çok çok önemlidir. Yani kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Ama sadece bunu kabul etmemiz de yeterli değildir. Kutsal kitabın Tanrı esin olduğunu kabul edip de bunu sadece insan aklıyla anlayabileceğimizi düşünmek de aynı oranda sakıncalıdır. Tamam, kutsal kitabı okurken bazı gerçekleri anlayabilir, bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Elbette ama ruhsal gerçekleri size sadece Tanrı'nın kutsal ruhu öğretebilir. Elçi Pavlos 1. Korintoslar 2:9-10'da şu açıklamada bulunuyor. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Oysa Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Kutsal ruh bize öğretebilecek, yol gösterebilecek ve tüm gerçeğe ulaştırabilecek güçtedir. Bu nedenle ruhsal öğretmenimizin kutsal ruh olması çok ama çok önemlidir. Ama Tanrı bunları bize kendi ruhu aracılığıyla açıkladı. Çünkü ruh bütün şeyleri, Tanrı'nın derin şeylerini dahi araştırır. Yeniden doğduğumuz zaman Tanrı'nın kutsal ruhu içimize gelir. Bizi vaftiz eder ve aynı zamanda bizi mesheder ve yağlar. Ruhun meshi İncil'de şu sözlerle tekrarlanmaktadır. Size gelince ondan aldığınız ruh sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten ruhu gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın. 1 Yuhanna 2:27. Bu demek değildir ki insanların öğretmenliğine ihtiyacımız kalmadı. Hayır, burada söylenmek istenen bu değildir. Hepimiz zamanında kutsal ruhun öğretisini almış, iman tecrübeleriyle yoğrulmuş Tanrı adamlarına, onların yazılarına ve öğretişlerine çok şeyler borçluyuz. Ve Tanrı imanlılar topluluğuna bugün de öğretmenler vermeye devam etmektedir. Ama kutsal ruhun kendisi sizin öğretmeniniz değilse, diğer hiçbir öğretmen veya geçmişten gelen kaynaklar sizi ruhsal anlamda aydınlatmayacaktır. Bu nedenle Rut'un attığı ikinci adım kendisini yağlaması çok önemli bir uygulamaydı. Önce gidip yıkanacak, temizlenecek, sonra da yağ sürecekti. Rut'un yapacağı üçüncü şeye gelince kaynanası Naomi ona giysini, elbiseni giy demişti. Ama nasıl bir elbise olacaktı bu? Zaten dullara özgü basit bir elbise giyinmekteydi Rut. Aynı elbiseyi giyinmesini söylemiş olamazdı. Belki de Naomi Rut'a Moab ülkesindelerken Rut'un oğluyla nişanlıyken giyindiği genç kız elbisesini giymesini söylüyordu burada. Dulların giydiği elbiseyi üzerinden çıkarmalı, bir daha giymemeliydi. Gerçekten de Naomi Rut'un güzel bir elbise giyinmesini ve boğaza güzel görünmesini istiyordu. Gerçi boğaz Rut'a çoktan aşıktı. Rut'un elbisesinin güzel olup olmaması onun duygularını değiştirmezdi ama yine de Rut artık yeni bir hayatı ve evliliği düşündüğünden güzel, temiz ve alımlı görünmeliydi. Evet, bu imanlının atacağı üçüncü adımdır. Bizler günahlarımızdan dönüp İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcımız olarak iman ettiğimiz zaman Mesih bizim doğruluğumuz olmaktadır. Evet, biz iman ettiğimizde o sadece günahlarımızı silmekle yeniden doğuş olayını gerçekleştirerek Tanrı'nın çocukları olmamızı sağlamakla kalmaz. Ama aynı zamanda bize kendi doğruluk giysisini giydirir. Bakın, kutsal yazılar bu gizemli olayı şöyle dile getirmektedir. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar, doğru sayar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Romalılar 3 ayet 22. Elçi Paulus burada günahlı kimseye giydirilen Mesih'in doğruluk elbisesinden söz etmektedir. Bu doğruluk giysisini giyen bir günahlıyı Tanrı Mesih'in doğruluğu altında görerek onu suçsuz ve günahsız saymaktadır. Evet, Mesih'e iman eden bir kimse Mesih'in doğruluğuyla kuşanmıştır ve sevgilisi kabul edilmiş olarak onun mükemmelliğine, yani İsa Mesih'in mükemmelliğine sahip olmuştur. İşte bugün bizim iman yoluyla sahip olduğumuz doğruluk giysimiz budur. Bundan birkaç yıl önce Batı dünyasında piyasaya İsa'nın giysisi başlıklı bir kitap çıkmıştı. İmanlı topluluğumuza katılan akıllı, dinamik bir genç kadın vardı ve bu kadın bir pazar akşamı toplantıdan sonra yanıma gelerek şöyle dedi. Bir kitap okumaktayım. Çok sürükleyici ve heyecan verici bir kitap. Hangi kitabı okuduğunu sorduğumda İsa'nın Giysisi adlı kitabı okuduğunu söyledi. Bu kitabı okuduğunu söylediği zaman biraz bozuldum. Okuyup okumadığımı sordu. Ben de tam olarak okumadığımı söyledim. O kitabı ben de satın almış, birkaç sayfasını okumuş ama sonuna kadar okumamıştım. Ona kitabın hiç ilgimi çekmediğini söyledim ve kadın çok şaşırdı. İsa'nın giysisine ne olduğu konusu seni hiç ilgilendirmiyor mu diye sordu. Ben hayır, beni hiç ilgilendirmiyor diyerek karşılık verdim. İsa Mesih'in giymiş olduğu o giysi için Romalı askerler kura atmışlardı. Herhalde iri yapılı bir askere çıkmış olmalıydı bu kura. Filistin toprakları kuru ve sıcak bir topraktır. Havalar genellikle güneşli ve sıcak olur. Bu asker bu giysiyi bir iki hafta giydikten sonra terler, içerisini de kirletmiş, daha sonra da bir tarafa atmış olabilir. Sonra hizmetçilerden birisi geçerken bu giysiyi görmüş, eline alıp kokladıktan sonra çöpe atmış olabilir. Bu sözleri duyunca genç kadın iyice şaşırdı. Hayır, bu kadar hafife alamazsınız bu konuyu dedi. Ona göre İsa'nın giysisi çok hassas, romantik bir konuydu. Ben o giysinin hiçbir romantik hikayesi olmayacağını söyledim ve ekledim. Başka bir giysi var. Mesih'in kendisine iman eden günahlıya giydirdiği doğruluk giysisi. Bugün de hala ona iman edenlere bu giysiyi giydirmeye devam etmektedir Rab. İsa'nın tarihte kalan, çürüyüp atılan o eskimiş giysisiyle değil, daha çok onun, yani İsa'nın doğruluk elbisesiyle günahlıya giydirdiği o beyaz kaftanlarla ilgilenelim. Buna ilgi duyalım. Bizler kendi kendimize, kendi çabamız veya iyiliğimizle yeterli olamayız. Ama kurtuluş için İsa Mesih'e iman etmişsek onda tamamlanmış olacağız. Romalılar 4:25'te kutsal Tanrı'nın önünde doğrulukla durabilelim diye Mesih'in bizim suçlarımız için ölüme verildiğini ve yine bizim aklanmamız, doğru sayılmamız için ölümden diriltildiğini söyler. 2. Korintoslar 5:21'de Elçi Pavlos, Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı demektedir. Evet, İsa Mesih'e iman eden kimseler o doğruluk giysisini giyinmişlerdir ve bu gerçekten romantik bir gerçektir. 4. olarak Naomi Ruth'a Harman yerine gidip Boaz'a kendisinden yakın akrabalık görevini yapmasını istediğini anlatmasını söylüyordu. Adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını belletiyor. Sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler diyor 4. ayette. Bu nokta hem sizin hem de benim için önemli bir noktadır. Bu her günahlı insanın atması gereken bir adımdır. Bugün bile birçok kiliselerde kiliseye gidip gelen ama Rabbisa Mesih'i yaşamlarına gerçek anlamda kabul etmemiş insanlar bulunmaktadır. İsmen Hristiyandırlar. Gerçek anlamda Mesih'i kendi hayatlarında yaşamazlar. Bu insanlar Hristiyan bir aileye doğup Hristiyan kültüründe büyümüşler ama büyük bir çoğunluğu harman yerine gidip Rab'den kendilerinin kurtarıcısı olmalarını istememişlerdir. Şimdi size sormak istiyorum. Siz İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul edip yaşamınızı aldınız mı? Değerli dostum, bunu yapmak zorundasınız. Günahlarınızdan temizlenmek, Tanrı ile barışmak ve yaşama yeniden başlamak istiyorsanız İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcınız olarak iman etmeniz gerekecektir. Bu aktif harekete geçen bir iman olmalıdır. Sadece lafta iman ediyorum demeniz yeterli olmayacaktır. Yürekten iman ve tövbe sizi kurtuluşa kavuşturacak olan yoldur. İsa'yı yaşamınıza kurtarıcınız olarak kabul edin. Tıpkı Rut'un boğazı yakın akrabalık görevini yapacak bir kurtarıcı olarak gördüğü gibi siz de İsa'yı Rab ve kurtarıcınız olarak görün ve yürekten iman edin. Böylece kurtuluş armağanı sizin olacak. Hem de ne armağan? Romalılar 6:23'te dendiği gibi günahın karşılığı ölümdür. Ama Tanrı'nın Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla armağanı sonsuz yaşamdır. Tanrı sonsuz yaşamı armağan olarak veriyor. Musa peygamberin getirdiği şeriata göre Rut, boğazı yakın akrabalık görevini yapması için seçme hakkına sahip değildi. Ama aynı zamanda bu seçimi yapmak zorundaydı. Sadece o değil, Boğaz da Rut'a yakın akrabalık görevini yapmaya istekliydi. Boğaz'la Rut arasında bu şekilde yaşanan gelişmeler, kurtarıcı Mesih'in yeryüzüne Betlehem kasabasında doğmasına neden olacaktı. Çünkü Rut kitabında incelemekte olduğumuz bu olaylar Betlehem kasabasında meydana geliyordu. Rut adındaki bu genç kadın, kaynanası Naomi'nin sözlerine göre hareket edecekti ve göreceğimiz gibi Rut'a yapması söylenen şeylerde herhangi bir yanlış yoktur. Rut henüz Boaz'ı yakın akrabalık görevini yapmaya çağırmamıştı. Burada Rut'tan bunu yapması isteniyordu. Birçok insan size İsa Mesih'in yeryüzüne gelişiyle ilgili gerçeklere inandıklarını söyleyeceklerdir. Ama böyle söyledikleri halde İsa Mesih'i henüz kurtarıcıları olarak kabul etmemişlerdir. Bundan birkaç yıl önce Mesih imanlılarının yaz tatilinde yaptığı kampların birine katılmıştım. Kampa katılanların çoğunun genç ve üniversite öğrencisi olması beni çok sevindirmişti. Genç imanlılardan birkaçı yanıma gelip benden bir arkadaşlarıyla konuşmamı istediler. Ben arkadaşlarının kimin nesi olduğunu sorunca bana genç kampa özellikle Rabbi kabul etmesi için davet ettiklerini ama her gün birçok konuşma dinlediği halde henüz hala Rabbi kabul etmediğini, bir de onunla benim konuşmamı istediklerini söylediler. Gidip arkadaşlarını çağırdılar ve konuşmaya başladık. İlk gün ona kutsal kitabın Tanrı esini olduğuna inanıyor musun diye sordum. Evet diye karşılık verdi. Şaşırmıştım. Gencin karşıt sorular sorup bir türlü gerçekleri öğrenmek istemeyen tiplerden biri olacağını zannediyordum. Bu nedenle ona Nuh tufanına inanıyor musun? Tufan biraz akla girmeyecek şeylerle dolu, ne dersin diye sordum. Hayır, hepsini çok iyi anlıyorum diye karşılık verdi. Peki, Yunus peygamberin balığın karnında 3 gün kalması olayını da kabul ediyor musun diye sordum. Bana kabul ediyorum dedi. Gencin ruhsal olarak nerede olduğunu henüz anlayamamıştım. İsa Mesih'in 2000 yıl önce yeryüzüne geldiğine, bakire bir kızdan doğduğuna inanıyor musun diye sordum. Evet dedi. Onun günahlarımız için öldüğüne, ölümden bedensel olarak dirildiğine, sonra bedensel olarak göğe alındığına inanıp inanmadığını sordum. Yine hepsine evet, bunların hepsine inanıyorum diye karşılık verdi. İyice şaşırmıştım. Sorduğum bütün her şeye inandığını söylüyordu. Bundan sonra ne yapılmalıydı? Orada dona kalmıştım. Bir sonraki atılacak adımın ne olduğunu bilmiyordum. Sonra aklıma birden şu soru geldi. Peki, Rab İsa'yı Rab ve kurtarıcın olarak kabul etmek ister misin diye sordum. Diğer sorularda olduğu gibi yine evet diye karşılık verdi. Evet, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek istiyorum dedi. Gencin derdi bambaşkaymış. Ben de dahil olmak üzere bütün kamptakiler gençle kutsal kitap, İsa'nın Tanrı özünden oluşu ve diğer konularda boş yere tartışıp duruyormuşuz. herkes onunla tartışa geldiği için kimse ona Harman yerine gidip İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmesini söylememiş. O da nereden bilsin? Tartışmalar böylece uzayıp gitmişti. Sonra orada bulunanlarımız dizlerimiz üzerine çöktük ve genç için dua ettik. O da yüreğini açıp İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul etti. Delikanlı İncil'le ilgili ilahi gerçekleri çoktan kabul etmişti. Yapacağı tek şey Harman yerine gidip İsa ile tanışmaktı. Bunu da büyük bir cesaretle yaptı. Açıkça söylüyorum, bugün de o delikanlının durumunda olan binlerce insan vardır. Belki siz de bunlardan birisiniz. Belki yıllardan beridir ki İsa Mesih hakkındaki müjdeyi duyuyorsunuz. Tanrı sözünü okuyorsunuz, hatta kiliseye bile gidip geliyorsunuz olabilir ama henüz Harman yerine, yani İsa'ya gidip ondan kurtarıcınız olmasını istemediniz. Eğer siz de İsa Mesih'e gelir, yüreğinizi açarak onu yaşamınıza kişisel kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak kabul ederseniz, karanlıktan ışığa geçmenin ne demek olduğunu siz de görecek ve anlayacaksınız. Evet, Naomi, Ruth'a bu şeyleri yapmasını söylüyordu. Adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını öğren, belle, sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler. Ruth ona, söylediğin her şeyi yapacağım diye karşılık verdi. Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı diyor Ruth 3. bölüm 4-6 ayetler arasında. Burada Naomi'nin Ruth'tan yapmasını istediği şeylerde merak edilecek, garipsenecek bir şey olmadığını belirtelim. Ruth'un Boaz'ın yanına gitmesini ve o günün Harman yerinin özelliklerini tam olarak kavrayamayan kimseler bunu sık sık eleştiri yağmuruna tutmuşlardır. Burada dikkat edilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken gerçek, Ruth'un oraya Boaz'ı yakın akrabalık görevini yapması için seçtiğini söylemek ve anlatmak için gitmiş olmasıdır. Bu bir. Bir de Harman yerinin herkese açık bir yer olduğu unutulmamalıdır. Harman'da çalışanlar oraya aileleriyle birlikte çadır kurup kalırlardı. Naomi burada Ruth'a şöyle diyordu. Akşamleyin işlerini bitirip yemeklerini yedikten ve Rabbe hamd edip dualarını ettikten sonra herkes bir tarafa çıkıp yatacak. Boaz da gidip Harman'ın yanında uzanacak. Başını demetlerin üzerine yaslayıp ayaklarını dışarıya doğru uzatmış olarak yatacak. Çünkü adet böyledir. O zaman sen de gidip onun ayakları ucunda uzanacaksın ve üzerindeki kaftanla ayaklarını örteceksin. O zaman o sana ne yapman gerektiğini söyleyecektir. Bunda hiçbir gizli ayıp, ahlak dışı bir şey olduğu söylenemez. Çünkü olay gece de olsa herkesin önünde oluyordu. Gizli de kapalı bir yerde olmuyordu. Bu olayın ahlak dışı bir olay olduğu düşünülüyorsa, bu hasat mevsiminde Harman yeriyle ilgili uygulamaları ve genel olarak da o günün kültürünü bilmemekten kaynaklanır. Boaz yiyip içip yüreği ferahlanınca yığınının kenarında yatmak için gitti ve Ruth yavaşça geldi ve onun ayaklarını açıp yattı. Ve gece yarısı vaki oldu ki adam korktu ve döndü. İşte ayaklarının ucunda bir kadın yatıyordu. Ruth 3. bölüm 7 ve 8. ayetler. Evet, adam üşümüştü. Üzerindeki kaftanı birileri biraz çekmişti. Kalkıp oturdu, etrafına bakmaya başladı. Bir de ne görsün, ayaklarının ucunda bir kadın yatmış uyuyordu. Ona kimsin sen diye sordu 9. ayet. Ben şahsen bu olayı kutsal yazılardaki en tatlı, en güzel olaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Ruth Boaz'a, ben senin yakın akrabalık görevini yapmanı, beni yasal çıkmazımdan kurtaracak kişi olmanı istiyorum. Buraya da bunu söylemeye geldim diyordu. Bunun üzerine Boaz'ın tüm düşünceleri bir anda değişivermişti. Başta biraz şaşırdıysa da sonra sevinçle coşmaya başlamıştı. Bakın sevincinden neler diyordu. Kadın, ben kölen Ruth'um diye yanıt verdi. Kölenle evlen. Çünkü sen yakın akrabamızsın dedi. Boaz, Rab seni kutsasın kızım dedi. Bu son iyiliğin ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin diyor Ruth 3. bölüm 10. ayette.